Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir üsve-i hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz. Hepinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi, hürmet ve saygılarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, esenliği, feyzi, bereketi siz değerli dinleyenlerimizin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak bütün kullarına, özellikle de hidayetten mahrum kullarına hidayet kapılarını açsın. İnsanlığın hidayetine engel olan Eimmetel Küfr ismiyle ifadesiyle Kur'an'da ifadesini bulan küfrün önderlerini, insanları hak yoldan saptıran, engelleyen önderleri, manileri kaldırsın ve Cenab-ı Hak bizi de insanlığın hidayetinde büyük emekleri olan, payları, nasipleri olan kullarından eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, biz Efendimiz Aleyhisselam'ın ev hayatı, evindeki sade hayatı ve oradaki böyle çok güzel, çok ince, mütevazi, zahidane ama bütün insanlara örnek olacak mutluluğun kapılarını bize açan, Allah ile ünsiyet ve mutluluğu bize sağlayan, dünyaya aldanmamayı öğreten çok güzel detaylar var, incelikler var. Onları siz değerli dinleyenlerimle paylaşmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin. Cenab-ı Hak kalplerimize muhabbetini, sevgisini, Resulullah sevgisini ve ona uyma, itaat gayretini, şevkini ikram eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman zaman hizmetçileri de oldu. Onun bir kısım işlerine yardımcı olan, bir kısım hizmetlerini yapan hizmetçileri de oldu. Bunlardan bir tanesi de Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Enes. Herkes Efendimiz'e bir hediye takdim ediyor. Efendimiz'e yardımcı olmaya çalışıyor. Hazreti Enes'in annesi de, o da Efendimiz'e bir hediye götürmek istiyor. Ama fakir bir aile, düşünüyor, taşınıyor, ne yapayım? 10 yaşlarında olan Enes'i elinden tutuyor, Allah Resulüne getiriyor. Diyor ki, ya Resulallah, benim size hediyem de şu delikanlı. Bu sizin yanınızda bulunsun, size hizmet etsin, yetişsin, benim size hediyem bu delikanlı olsun. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında hizmete başlıyor Hazreti Enes, Enes bin Malik radıyallahu anh. Kendi ifadesi şöyle, Allah Resulüne 9 yıl hizmet ettim. Ancak o hiçbir zaman yaptığım bir şey için bunun için yaptın, yapmadığım bir şey için de bunun için yapmadın demedi. Efendimiz onu nazarıyla, kalbiyle, gözüyle, nazarıyla, feziyle, bereketiyle bütün sahabesinin yaptığı gibi onu da terbiye etti. Gönlündeki feziyle, muhabbetiyle, yumuşak kalpliliğiyle, yumuşak sözlülüğüyle, tebessümüyle, şefkat ve merhametiyle bütün ashabını sarıp sarmaladığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i de böyle sarmaladı ve onu insanlığa örnek olacak bir sahabeyi güzin yaptı Rabbimizin lütfuyla. Ama bakınız ne kadar bir nezaket, ne kadar bir af, merhamet. Bir delikanlı bir yaramazlık yapmaz olur mu? Yani hiç mi hatası yoktu çocuktan, olmaz mı? Hepimizin oluyor. Enes'in de olmuş olabilir. Hatta zaman zaman kendisi de böyle hatalarından bahsediyor Enes radıyallahu anh. Ama Allah Resulü hiçbir zaman diyor, bana yaptığım bir şey için, yanlış için niye böyle yaptın? Yapmadığım, yapılması gereken bir iş için niçin yapmadın? Ben sana söylemiştim tarzında gönül kırıcı bir ifadede bulunmuyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz'in hizmetinde bulunur. Uyuduğunda uyandırır, ayakkabılarını giydirir. Yalnız başına bir yere çıktığında da ona mihmanlık yapardı. Yine o da Efendimiz'e hizmet eden sahabilerden birisi. Resul-i Ekrem Efendimiz insanlarla kendi arasında irtibat sağlayan özel bir aracı bulundurmazdı. Ancak hususi işleriyle meşgul olduğu vakitlerde bazen kapıda hacipler bulunur ve bu gönüllü vazifeliler zaman zaman değişirdi. Bunlar arasında Efendimizin azat ettiği Enes'e ve Rabah el-Esved adlı sahabiler de mevcuttu. Fahri Kâinat Efendimiz umumiyetle iki hususta işlerini hiç kimseye vermezlerdi, yaptırmazlardı, tevdi etmezlerdi. Muhterem dinleyenlerim gerçekten bunlar tabii çok önemli ayrıntılar, detaylar, çok güzellikler. Bunu tabii insan öğrenmeli, tatbik etmeli. Bazen alimlerimizde, gönül insanlarında bu incelikleri görünce şaşırıp kalıyoruz. Diyoruz ki demek ki onlar bunu çok önceleri, bunu görmüşler, okumuşlar, öğrenmişler. Hayatlarına bu sünneti yerleştirmişler, böyle tatbik ediyorlar. Fakültede bir hadis hocamız, Yaşar Kandemir hocamız, Allah kendine selamet versin. Yani bütün dinleyenlerimizin tanıma ihtimali olan kitaplarından, sohbetlerinden değerli bir hocamız. Bir gün marketten alışveriş yapmışlardı ama haydi bir şeyler almışlar. İki elde dolu bir şekilde giderken yolda karşılaştık. Böyle yükünün biraz ağır olduğunu hissedince dedim ki hocam dedim şunlardan biraz bana verseniz de yardımcı olsam arabaya kadar veya gidecek yere götürsem diye. Bana dedi ki Efendimizin sünnetidir. Kişi ailesine almış olduğu şeyleri kendisi taşımalıdır. Efendimiz hep öyle yapardı. Diye Resul Efendimizin o güzel sünnetini orada bize bu şekilde hatırlatmıştı, öğretmişti. Şimdi burada da o rivayetin aslını görme imkanımız doğdu. Efendimiz Aleyhisselam umumiyetle yani %100 olmasa bile yani imkan oldukça, mümkün oldukça iki hususta işlerini hiç kimseye tevdi etmezdi. Onlara efendim havale etmez. Bizzat kendisi yapardı. Bunlar gece namaza kalktığında abdest suyunu dökmek bir bu. Yani onu kimseye döktürmez. Kalkar, abdestini kendisi alır, güzelce namazını kılardı. İkinci olarak da sadaka isteyene sadaka vermekti. Ve Efendimiz sadakayı fakire bizzat kendi eliyle verirdi. Bu çok önemli bir incelik. Yani insan ne yapabilir? Sadakası olur, zekatı olabilir. Bunu tutup birisiyle gönderebilir. Yani fakir kendisi vermez de gönderebilir. Başka bir aracı kullanabilir. Ama Efendimizin bizzat sadakasını kendi eliyle fakire vermesinin orada da apayrı insanın gönlünün etkilenmesi, oradaki muhtacın halini yerinde görme, verdiği zaman onun sevincini hissetme, gözündeki böyle mutluluk kıpırdanışını hissetme, ben de onun gibi olabilirdim halini hissetme, çok değişik hikmetler olabilir işin içerisinde. Efendimiz o sadakasını fakire kendiliğiyle verirdi buyuruyor. Bu demin arz ettiğim rivayet bir başka bir rivayet. Hocam bana onu söylemişti. Yine Efendimiz Aleyhisselam kendi ailesine çarşıdan, pazardan almış olduğu şeylerin bizzat kendisi taşır, onu kimse taşıtmazdı diye de bir rivayet hocam bize aktarmıştı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne abdest suyunu ne de vereceği sadakasını kimseye yük etmezdi. Abdest suyunu hazırlar, sadakasını da bizzat kendi verirdi. Kıymetli dinleyenlerim, bu şekilde biz Efendimiz Aleyhisselam'ın aile hayatı, aile hayatındaki sadeliği ve yine Efendimizin ev hayatındaki diğer örnek davranışlarını bu şekilde örnekleriyle beraber okuduk, görmeye çalıştık. Çok güzel hatıraları oldu, çok güzel örnekleri oldu. İnşallah onlar aklımızda kalır. Aklımızda kalmakla efendim bitmez, orada kalmaz, hayatımızı akseder. Hatta efendim öylesine bize test eder ki onu devamlı yaşarız. Yani hiç unutmayacağımız güzel hikmetler, bilgiler arasına yer alır ve her an Efendimiz'in yaptığı gibi yapmaya gayret gösteririz. Hülasa Efendimiz halkın pek çoğunun, yani buradaki Efendimiz'in ayrı hayatı, ayrı sade hayatı, yemeleri, içmeleri, kullandığı ev eşyası, mutfak eşyası ve diğer eşyalar, bütün bunlara baktığımız zaman işte hizmetçilerin var olması, yok olması, kendi yaptığı, bizzat yaptığı işler, bütün bunlara ilgili Efendimizin yaptıklarına, Efendimizin haline, ahvaline baktığımız zaman orada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Efendimiz halkın pek çoğunun fakir olduğu bir toplumda kendisi zengin bir hayat sürmeyi tercih etmemiştir, etmediğini görüyoruz. Yani istememiştir. Böyle o zengince bir hayat yaşamayı tercih etmemiştir, istememiştir. İsteseydi bunu başarabilirdi. İsteseydi bunun imkanlarını bulabilirdi. Her şey için, her şey, her bakımdan bu imkanlar elde edilebilirdi. Efendimizin evinin yapılış tarzı, içerisindeki eşyaları ve elinden geldiği kadarıyla kendi işini kendi yapması bizlere sade, mütevazi bir hayat sürme hususunda çok güzel bir örnek teşkil etmiştir. Zira bu durum onun tebliğ ettiği İslam'ın bir gereğiydi. Temsil ettiği dava varlık içinde yokluğu tadabilmeyi, diğer gamlığı, başkası için yaşamayı tavsiye ediyordu. Dolayısıyla o söz konusu emir ve tavsiyeleri öncelikle kendisi yaşayarak bütün zamanlar, mekanlar için örnek olduğunu Efendimizin görüyoruz. Bu örnek bir şahsiyet. Öyle ölçüsü olmadan rastgele bir hayatla bir zirve şahsiyet olmak mümkün mü? Yani Efendimizin madem ki Cenab-ı Hak peygamberlerin Seyyidül Murselin, peygamberin efendisi, insanlığın efendisi, fahri cihan, fahri kainat, kainatın övünç kaynağı ve Allah'ın en sevgili kulu, cennet makamlarının en üstünün sahibi ve layıkı, böyle olunca oradaki ölçülerin çok hassas ölçüler olduğunu zaten tahmin etmek güç değil. Bir de onları, ölçüleri bizzat o hayatta, o müstesna hayatta yerli yerinde görebiliyoruz. Muhterem dinleyenlerim, Efendimizin her şeyi örnek bizim için, her şeyi güzel ve bu açıdan üsve-i hasene oluşu, örnek oluşu açısından biraz da Efendimiz Aleyhisselam'ın giyimine, kuşamına bakalım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam neler giyerdi, nasıl giyerdi, giyimi kuşamı nasıldı? Sarığı, elbisesi, ayakkabısı, binitleri, devesi, merkebi, kullandığı temizlik eşyaları, bütün bunlar nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın? Nereden bunları öğreniyoruz? Bunlar, şunu tabii biliyoruz ki, hayatı, yani siyeri ve sireti, şemaili, bütün konuştukları ve yaptıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Efendimiz kadar kayıt altına alınan, takip altına alınan, kayıt altına alınan, takip edilen, ittiba edilen, söylenen, ezberlenen, nakledilen başka bir şahıs olmamıştır. Bu Efendimiz'e mahsus bir durumdur. Tabii diğer peygamberle ilgili bilgiler de var. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, Efendimiz olmasaydı, Kur'an-ı Kerim olmasaydı belki de önceki peygambere ait bilgiler tarihin karanlıklarında kaybolup gidebilirlerdi. Yok olup gidebilirlerdi. Kur'an-ı Kerim'in bereketi, Efendimizin bereketi, önceki peygamberlerin en güzel hatıralarını, en güzel kıssalarını, en güzel bir şekilde örnek hayatlarını, sözlerini yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın rahmeti, şifa kaynağı, öğüdü. Yani Efendimizin hayatı kayıt altına en çok alınan bir hayat. Efendimiz o kadar büyük bir şahsiyet ki ve o kadar takip edilen bir insan ki diğer peygamberlerin sözleri, kıssaları ve örnek hayatlarının bize intikalinde de yine Efendimiz vesile oluyor. Çünkü Efendimiz olmasaydı, Kur'an-ı Kerim olmasaydı şu anki bizdeki geçmişe ait, peygambere ait bilgilerin pek çoğu belki bilinmeyecekti, kaybolmayacaktı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, diğer peygamberlerin, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselam, bütün peygamberlerin, Şuayb Aleyhisselam, bütün peygamberlerin kıssaları, sözleri, örnek hal ve hareketleri bize naklediliyor. Şimdi böyle olunca Efendimiz ne giyerdi, nasıl giyerdi, rengi nasıldı, boyu nasıldı, özelliği neydi? Bütün bunlar hep kayıt altında. Bu ümmetin, sahabenin ve ümmetin Efendimiz'e olan sevgisini gösteren bir şey, bir durum. Peygamber Efendimiz'in hayatının hemen her alanı gibi giyim kuşamı da başta Efendimiz'in eşleri, hanımları olmak üzere sahabiler ve bütün Müslümanlar için ilgi konusu olmuştur. Dolayısıyla onun neleri giyip giymediği, hangi çeşit giyecekleri tavsiye edip hangilerinden sakındırdığı üzerinde önemli durulduğunu görüyoruz. Ve baştan başlayalım. Allah'tan başlayalım, şeytanı taşlayalım dediği gibi çocukların oyun oynarken biz de Efendimiz'in mübarek re'si şeriflerinden, başlarından başlayalım ve mübarek başlarına giymiş olduğu sarıktan başlayalım. Müsaadeniz olursa kıymetli dinleyenlerim. Burada Efendimizin sarığına baktığımız zaman başına sardığı sarık, başına koyduğu örtü, ona baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle, genellikle mübarek başlarına kalan suve adı verilen bir külah giyer, üzerine sarığını sarar ve ucunu da iki omuzu arasına sarkıtırdı. Tirmizi Libas 12'de geçiyor bu rivayet. Başına efendimi kalan suva denen efendim bir fes gibi diyelim bir giysi ve külah, onun etrafında sarığını sarıyor Efendimiz Aleyhisselam ve sarığın da ucunu iki omuz arasına arkaya sarkıtıyor. Allah Resulü sarığı daimi olarak kullanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildeki baş örtüsünü, sarığı daimi, sadece namazda değil, daimi olarak kullanır ve bunu meleklerin de kullandığını belirtirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta meleklerin çoğunu sarıklı şekilde görmüştür. Heysemi'de geçen bir rivayet. Şu dipnot var, onu da efendim okuyayım. Sonra bir değerlendirme yapmak istiyorum kendi gücümce kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizim sözlerimizi doğruya isabet ettirsin, hikmetli eylesin, yanlıştan da muhafaza eylesin. Biz tabi burada sarık deyince, sakal deyince Efendimiz ne yapmış, ne söylemiş onları aktarıyoruz. Ve o bilgilerle dayanarak tabi konuşuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daima başı örtülü bulunduğu ve namazlarını böyle kıldığı biliniyor. Efendimiz hiç başı açık dolaşmazdı. Başı devamlı kapalı olurdu. Hatta rivayetler Efendimizin sarığını namaz ve namaz dışında devamlı kullandığını bize gösteriyor. Ve başı açık hiç dolaşmıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu sebeple fakihlerimiz namazda tembellik veya önem vermeme sebebiyle başı açık bulundurmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Yani bir zaruret yoksa, bir mecburiyet yoksa başı açık namaz kılmak mekruhtur. Çünkü sünnete aykırıdır. Efendimizin yaptığına aykırıdır. Zira bu Peygamber Efendimizin tatbik ettiği fiili bir sünnetidir. Ayet-i Kerime'de mescitlere giderken giyilmesi emredilen ziynete erkeklerin başlarını örtmesi de dahildir. Hani Nisa suresi, Araf suresi 30. ayet-i kerimedeki ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. ey Adem oğulları, ey insanlar, ey Müslümanlar, mescide giderken ziynetinizi takının. Yani güzel, tertemiz, gücünüz yettiği kadar temiz, düzgün, ütünlü elbiselerinizi giyin, kokunuzu sürünün, yiyin için israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Burada mescide giderken takınılması gereken ziynetler içerisinde erkeklerin başlarını örtmesi de müfessirlerimiz, müçtehitlerimiz onu da saymışlardır. Bu bakımdan namazda takke giyilmesi bütün mezheplere göre müstehap kabul edilmiştir. Dolayısıyla namazda başı secdeye engel olmayacak şekilde takke ve benzeri uygun bir örtüyle örtmek daha faziletlidir. Hatta secdedeyken baştan düşen takkenin fazla hareket yapmadan tekrar giyilmesi bile tavsiye edilmiştir. Yani diyelim ki takkemiz var, namaz secdeye geldik, düştü veya sarığımız var diyelim ki takıldı, düştü. Orada amelikesine girmeden hemen o tekrar efendim takılması da tavsiye edilmiş. Çünkü onu almadığımız zaman baş açık namaz kılmış olacağız. Ama alıp da efendim örtülerek devam etmek daha uygun görülmüştür. Ancak bir özür sebebiyle veya alçak gönüllülük veya huşu maksadıyla baş açık kılınabileceği söylenmiştir. Bunlar tartışmalı konulardır fıkıh mesele olunca, ama genellikle başın örtülü olması daha uygun görülmüş, müstehap görülmüştür. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yani burada başı örtmek, özellikle sarıktan bahsediyoruz, sarık takmak. Bunlar tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar dikkat çekici bir şey. Benim çok dikkatimi çekti. Umarım ki sizden dikkat çekmiştir. Miraç gecesinde diyor, Miraç'ta meleklerin çoğunu sarıklı gördüm diyor. Meleklerin çoğunu sarıklı gördüm. Dolayısıyla Efendimizin giyimi, kuşamı, oradaki hal ve hareketlerinin sadece dünya ile ilgili değil, mana alemiyle, gökler alemiyle, melekler alemiyle, Cenab-ı Hakk'ın rızası, muradı istikametinde onun çok büyük hikmetleri ve efendim sebepleri olduğunu görebiliyoruz. Biz başımız açık oluyor, öyle dolaşıyoruz, kapatıyoruz, öyle dolaşıyoruz. Yani o melekler alemiyle bir irtibatımız çok zayıf kıymetli kardeşlerim. Zayıf. Halbuki biz bu dünyada yalnız değiliz. Yaşadığımız bu alemde biz tek başımıza değiliz. Velev ki yalnız bir yerde duruyor olsak bile biz yalnız değiliz. Bunu neden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Ve inna aleyküm le hafızin, kiramen katibin, ya'lemune mahtef'alun. İşte sizinle beraber diyor, üzerinizde muhafaza melekleri var diyor, kiramen katibin var diyor. Ne yaptıklarınızı bilirler diyor. Lehu muakkibatun min beyne yedihim min halfihim, yahfazunahu min emrillah. Her insan için önüne arkadan takipçi melekler var diyor. Onu diyor efendim Allah'ın emrine karşı, onu diyor efendim işte Allah'a karşı okulun amellerini kaydederler. Musibetlere karşı onlara engel olurlar veya diğer vazifelerle beraber bulunurlar. Efendimiz Aleyhisselam kulunca sağ omuzunda şöyle, solunda şöyle, baş ucunda şöyle, ayağında önünün arkasında onlarca farklı çeşitten melekten bahsediyor. Biz böyle yalnız değiliz. Yalnız değilsiniz diye bir söz söylenir diye veya kitaplar yazılır ve programlar yapılırdı. Yalnız değilsiniz diye. Yalnız değiliz. Efendimiz işte sarı sarıyor. Ben diyor Miraç'ta gördüm diyor. Meleklerin pek çoğu sarıklıydı diyor. Şimdi tabi bunlar dinimizin şiarları. Efendimizin sünneti. Dolayısıyla yani sarıkla ilgili konuşurken, sakalla ilgili konuşurken böyle atıp tutmayalım. İleri geri konuşmayalım. Boş şeyleri efendim bize düşmeyen şeyler söylemeyelim. Bunu kullanırken dikkatli olalım. Yani bir şey Efendimizin yaptığı bir şeyse, Efendimizin sünneti ise orada çok dikkatli olalım. Ama bunu yaparken de yine yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız şartları, yaşadığımız muhiti, sosyal çevreyi, insanların telakkilerini, bütün bunların hepsini dikkate alarak, her şeyi, her taşı gediğine koyarak, yer yerine yerleştirerek güzelce bir kulluk hayatı ve sünnet-i seniyye üzere bir hayat yaşamaya da gayret gösterelim. Abartılara girmeden ama hiçbir şeyin hakkını da yemeden orta yolu en itidalli ve güzel kıvamlı bir çizgiyi tutturarak buna devam edelim benim kıymetli dinleyenlerim. Burada Efendimiz'in sırayla ilgili kısa bir bilgi daha var. Onunla programı tamamlamak istiyorum. Farkenet Efendimiz çoğunlukla beyaz renkli sarık kullanırdı. Zaten o ümmetine bilhassa beyaz renkli giysileri tavsiye buyururdu. Mekke'nin fethi sırasında ve fetihten sonra yaptığı bir konuşmada başında siyah renkli bir sarık bulunduğu rivayet ediliyor. Müslim'de geçiyor. Ayrıca Resulullah'ın sarığını bazen zaferanla sarı safran renginde boyadığı da olurdu. Ama Efendimizin çoğunlukla beyaz, zaman zaman da bu tür renklerle sarık kullandığı ve umumen hep sarıklı olduğu ifade buyuruluyor. Burada biz Efendimizin mübarek sarığından bahsederek konumuzu tamamlamış olalım. Kıymetli dinleyenlerim, hepimizi Cenab-ı Hak Resul Efendimizin aşkını, muhabbetini, sünnetine ittiba, şevkini, neşesini gönlümüze versin. Efendimiz'i tanımaya, ona güzel bir ümmet olmaya, kardeş olmaya, onun sünnetini seniyesini uygun bir hayat yaşamaya Rabbimiz bizleri muvaffak kılsın. Tekrar bu vesileyle hepinize teşekkürlerimi arz ediyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.